Yazmakla uğraşanlar, elinden kitabı düşürmeyenler, merak edenler, acaba ne okusam diye düşünenler, edebiyata ve yazmaya dair düşüncelere dalanlar. Kitap kafası tam size göre. Ayça Derin Karabulut'un sunduğu Kitap Kafası başlıyor.
Çare bulunmuş bize, bitti o bilmece. Son şarkı bu küskün halleri, ayrı kalma öylece. İçimde mevsim hep ılık, gönülleri gün doğmalık. Dön artık, yüzümden oldu ayrılık. Bağışla kalbi tertemiz saflık. Ben ağlarım, seninle ağlarım. Yazarız derdi tüm şiirlere. Cennet yanım, yolunla bağlıyım. Gideriz belki tüm şehirlere. Ben ağlarım, seninle ağlarım. Yazarız derdi tüm şiirlere. Cennet yanım, yolunla bağlıyım, gideriz belki tüm şehirlere. Çare bulunmuş bize, bitti o bilmece. Son şarkı bu küskün halleri, ayrı kalma öylece. İçimde mevsim hep ılık, gönülleri gün doğmalık. Dön artık, yüzümden oldu ayrılık. Bağışla kalbi tertemiz saflık. Ben ağlarım, seninle ağlarım. Yazarız derdi tüm şehirlere. Cennet yanım, yolunla bağlıyım. Gideriz belki tüm şehirlere. Ben ağlarım, seninle ağlarım. Yazarız derdi tüm şehirlere. Cennet yanım, yoluna bağlıyım, gideriz belki tüm şehirlere.
Herkese merhaba, Ayça Derin ben, nasılsınız? Kitap Kafası'na hoş geldiniz efendim. Yine yeni çıkanlardan bahsedeceğimiz bir bölümle karşınızdayım. Defterleri, kalemleri hazırlayın. Çünkü bazı kitaplar önermeye geldim. Dünya Tiyatro Günü'nüzü kutlayarak başlayayım programa. 27 Mart bugün. Dünya Tiyatro Günü'nüz kutlu olsun efendim. Tiyatroyu çok seviyoruz. Tiyatroya aşığız. Tiyatro, kendinizi lütfen oyunlardan ve bu enfes sanat dalından mahrum etmeyin. Size bugün de tavsiyem, lütfen bugünden sonra kendinizi mutlaka tiyatroya götürün. Beslenebileceğiniz, gerçekten samimiyetle söylüyorum, beslenebileceğiniz, kendinizi pek çok alanda geliştirebileceğiniz, öğrenebileceğiniz, duygularınızı başkalarının, işte yazarların, oyuncuların, hatta sadece yazarların, oyuncuların değil, oyundaki bir dekorun, bir sesin, bir ışığın, bir sahnenin duygularınızı nasıl ifade ettiğini gördüğünüzde ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bu sebeple tiyatroyla ilgisi olan insanları bugün biraz daha böyle coşkulu bir şekilde tiyatroya davet ediyorum. Hatta Kafa Dergisi'nin hesabında bugün sizlere bir çekiliş gibi bir şey yaptık. Yani daha doğrusu bir tiyatro bileti hediye ediyoruz. Bu postta göreceksiniz. Dünya Tiyatro Günü Kutlu Olsun yazılı bir post var. Nisan ayında gidebileceğiniz 5 tane tiyatro oyununa 10 tane bilet veriyoruz. Eğer gözünüzden kaçtıysa Instagram'da Kafa Dergisi hesabına girip siz de katılabilirsiniz. Bu yarışmaya, çekilişe neyse artık, yani bu postun altında böyle bir çekişmeli bir şey değil. Sadece dediğim gibi işte tiyatroya biraz daha insan teşvik edebilmek için yaptığımız minik bir hediye diyelim. Evet, yeni çıkan kitapları anlatmaya başlayacağım. Önce kısa bir ara, ardından kitap kafasına başlayın.
Yolcu gibi gündüz gece arandım, hep aşık sandım kendimi.
Kafasına tekrar hoş geldiniz. Ayça ben. Yeni çıkan kitaplardan biriyle başlıyoruz efendim. İnsan nedir? Doğal tarihimize bir bakış. Metis kitaptan çıkmış. William Irwin'in kitabı, çeviri Özge Çelik'e ait. Efendim, bu kitap şöyle diyor. Kimiz ve neyiz biz? Bu sorunun cevabı, diyor felsefeci William Irwin, kime sorduğunuza göre değişir. Evrimsel biyologlara göre Homo sapiens türünün bir üyesi, mikrobiyologlara göre bir grup hücre, genetikçilere göre genlerin kontrolünde olan bir organizma, fizikçilere göre ise her birinin geçmişi çok eskilere dayanan bir grup atomdur insan. Bu cevapların hiçbiri tek başına yeterli değildir. Ama tıpkı bir yapbozun parçaları gibi bir araya geldiklerinde anlamlı bir tablo ortaya çıkarırlar. Multidisipliner bir yaklaşımın ürünü olan bu kitapta Irwin, insanı iç içe geçmiş çeşitli kimlikleriyle ele alarak insan yapbozunun bütünlüklü bir resmini ortaya koyuyor. Bunu yaparken de yeryüzünün devasa hayat ağacındaki ve evrenin akıl almaz ölçüde uzun tarihindeki mütevazi yerimizi görmemizi sağlıyor. Şöyle bir alıntı var kitaptan. Kim ve ne olduğumuz, nasıl var olduğunuz konusunda daha fazla şey öğrenince dünyaya bambaşka bir gözle bakmaya başlayacağınızı umuyorum. Varlığınızın belki de tek bir kere olacak nice olayın gerçekleşmesiyle mümkün hale geldiğini de fark edeceksiniz. Bunun için yıldızların patlaması, dünyaya 4,5 milyar yıl önce bir gezegenin ve 66 milyon yıl önce bir asteroidin çarpması, mikropların mikropları yutması, Afrika savanasında iklimin değişmesi ve elbette doğrudan atalarınızın karşılaşıp çiftleşmesi gerekti. Varlığının nasıl da zorunsuz olduğunu anlayınca insan bu evrenin bir parçası olduğu için ister istemez kendini şanslı hissediyor. Böyle bir kitap, kitabın adı İnsan Nedir? Benim çok ilgimi çekti açıkçası. Belli ki anlaşıldığı gibi tanıtımından ve içindeki alıntıdan derinlemesine bir araştırma söz konusu. İnsan Nedir? Metis Kitap'tan çıktı. Kitabın yazarı da Amerikalı bir filozof William Braxton Irwin. Felsefe ve matematik okumuş Michigan Üniversitesi'nde. Sonra Kaliforniya Üniversitesi'nde felsefe doktorası yapıyor. Bir süre farklı üniversitelerde ders veriyor. Sonra 38 yıl Wright Eyalet Üniversitesi'nde çalıştıktan sonra emekli oluyor 2021 yılında. Entelektüel patikasının başlarında saf felsefeye ilgi duyuyormuş. Daha sonraları dikkatini felsefeyle aralarında bilimin de yer aldığı başka alanların kesişimine çevirmiş ve bu alanda çeşitli eserler vermiş. Felsefe hakkında düşünmenin ve yazmanın yanı sıra yaşam felsefesi olarak stoacılığı benimsemiş bir yazar. Eserlerinden bazıları da işte arzu üzerine, güzel yaşam kılavuzu, yüze atılan bir tokat ve stoacı meydan okuma kitaplarından bazıları. Şimdi de Metis yayınlarından çıkan İnsan Nedir isimli kitabıyla tanışıyoruz. Yazarın ilgilisine tavsiye ediyorum. Efendim, de kitap yayınlarından çıkan bir kitapla devam ediyoruz. Gıda ve Beslenme. Gıda ve Beslenme de kitap yayınlarından çıkmış. Çevirmeni Ayşe Yurdokul şöyle, arka kapak yazısında şöyle diyor kitap için. Sağlığınız için ne yemeniz gerektiğine dair herkes gibi sizin de kafanız karışıyor mu? Bilime dayalı bilgi istiyorsunuz ancak neye inanacağınızı bilemiyor musunuz? Beslenme uzmanları sürekli fikir değiştiriyor gibi mi hissediyorsunuz? Şayet öyleyse yalnız değilsiniz ve benim bu kitabı yazmaya iten neden de tam olarak bu. Sağlıksız ve düzensiz beslenmeyle birlikte patlama yapan obezite vakalarının ardından televizyonlar, sosyal mecralar ve hatta arkadaş sohbetleri bile beslenmeyle ilgili sansasyonel bilgilerle dolup taşıyor. Sağlıklı yaşam arayışındayken maruz kalınan düzensiz ve kaynağı belli olmayan bilgi bombardımanının sonucunda kaygı ataklarının içinde buluyoruz kendimizi. Beslenme Doktoru adıyla dünyaca öne kavuşmuş bu kitabın yazarı ve kitapta beslenme konusuna dair mitleri 134 farklı soruyla çürütüyor ve diyor ki sağlıklı bir hayat için beslenmenin temellerini öğrenelim, yanlış bildiklerimizi unutalım, doğruları ise öğrenmeye açık olalım, kronik hastalıkların %80'inin doğru beslenme düzeniyle önlenebilir olduğunu vurguluyor ve bilinmesi gerekenleri detaylarla aktarıyor. İlginiz çekeceğini düşündüğüm bir kitap Gıda ve Beslenme The Kitap yayınlarından çıktı. Efendim, Virginia Woolf'un başka bir kitabıyla devam ediyoruz. Granit ve Gökkuşağı. Bu kitap yazarın ölümünden sonra kocası Leonard Woolf tarafından hazırlanmış bir kitap. Genç yaşlardan itibaren birçok deneme kaleme almış Virginia Woolf elbette. Kendisinin külliyatından seçilmiş edebiyat ve biyografi yazarından oluşuyor Granit ve Gökkuşağı. Woolf'un George Meredith'ten Henry James'e, Henrik Ibsen'den Edgar Allan Poe'ya, Walt Whitman'dan Fanny Burney'e birçok yazarın hayatları ve kurmaca eserlerine dair yorumlarını okuyoruz. Kadınlar ve Kurmaca, Coşkulu Düz Yazı, Romanda Doğaüstü, Gotik Romans gibi başlıklardaki yaratıcı fikirlerini bir bütünlük içinde sunuyor kitap bize. Büyük bir yazar elbette Virginia Woolf ve kendisinin merakları, arayışları, sanat ve gerçeklik anlayışında geniş bir yelpazede okura sunuyor. Çok güzel bir kitap olduğunu düşünüyorum. İknur Güzel'in çevirisiyle iletişim yayınlarından bastı. Kıymetli bir kitap olduğunu düşünüyorum. Hem de Virginia Woolf'u yazdıklarını başka bir tarafından, başka bir gözle bakacağınızı umduğum ve düşündüğüm bir kitap kendisine. Edebiyat ve biyografi yazılarını içeren bu kitap. Granit ve Gökkuşağı Virginia Woolf iletişim yayınlarından çıktı. Tavsiye ediyorum. Efendim bir başka kitapla devam ediyoruz. Güneş Altunkaş'ın yeni kitabı çıktı. İstanbul'un kalbindeki ejder. Vicdanının sesini duymayanlar ölmek isteyeni peşin peşin deli sanıyorlar diye yazıyor kitabın arkasında. Destek yayınlarından çıkmış. Efendim bu roman bir dram türünde bir roman. Daha doğrusu bir dram anlatan bir hikaye. Yazar şöyle anlatıyor kitabın konusunu. İstanbul adlı genç bir kadının yaşamına odaklanıyor. Bu genç kadının çocukluğu küçük yaşta elinden alınmış, hayata dair soruları olan biri ve hikayesinin yaşam ve ölüm arasındaki çatışmaya odaklanıyor. Aynı zamanda romanın geliriyle de Hatay'daki depremzede çocuklara eğitim bursu vermeyi planlıyormuş. Güneş Hanım Beykent'te Radyo Televizyon mezunu bir yazar bu dördüncü kitabı ve dediğim gibi farklı bir üslupla yazılmış olup gerçek bir değişim hikayesini anlatıyor. Bunu da tavsiye etmiş olalım. Ve kısa bir ara verelim diyorum. Aranın ardından kitap kafasına devam edeceğiz.
Hayat sende durma diyor. Her nefeste son.
Ayça ben. Efendim Kara Karga yayınlarından çıkan bir inceleme kitabıyla devam ediyoruz. 50 maddede Türk korku ve gerilim sineması. Doktor Gizem Şimşekkaya ve Alper Kaya'nın kaleme aldığı bir kitap bu. Türk sinemasında korku ve gerilim türü hakkında yapılmış kapsamlı bir araştırma kitabı. Şimdi korku ve gerilim sineması dendiğinde herkesin aklına gelen filmler vardır. İşte Türk sinemasında korku ve gerilim dendiğinde ise Türk kültüründen o kadar çok unsur almışlardır ki bu global korku ve gerilimden oldukça farklıdır bu filmler. Türkiye'de korku ve gerilim türünün Hollywood'dan esinlenerek başlayan yolculuğundan kendine özgü bir tür olarak literatüre geçişi ve bu türlerin günümüze kadar yolculuğunu anlatıyor bu kitap. Korku nerede başlar, gerilim nerede biter diye soruyor. 56 yılda 8 yerli korku filminin vizyona girdiği dönemlerden 1 yılda 62 yerli korkunun vizyona girdiği dönemlere nasıl geldik? Bunun cevabını veriyor. Gerilim nerede biter, korku nerede başlar dedik, bunun cevabını veriyor. Vizyona girmeyen korku filmlerin unutulmaz yönetmeni kim? Bunun cevabını veriyor. Ve tabii ki o meşhur soru, yine mi cin filmi? Gazeteci yazar Alper Kaya ile kayıp film statüsündeki 1949 yapımı Çığlık hariç Türkiye'de vizyona girmiş bütün yerli korku filmlerini izlemiş tek kişi olan akademisyen, yazar ve film eleştirmeni Doktor Gizem Şimşek Kaya ilk örneklerinden son örneklerine kadar yerli korku ve gerilim sinemasına dair bütün merak edilenleri bu kitapta bir araya getirmiş. İlgilisine tavsiye ederim. 50 maddede Türk korku ve gerilim sineması, yine mi cin filmi kitabın adı, Kara Karga Yayınları'ndan çıktı. Efendim, Notos kitaptan bir yeni öykü kitabı daha önermeye geldim. Aslında Her Şey Yolunda kitabın adı, yazarı Duygu Terim. Turuncu, çok tatlı bir kapağı var bu arada. Tanıtım metninde şöyle yazıyor. Hayal aleminde yaşayanlar, kendisini her şeyin suçlusu olarak görenler, toplumsal rolleriyle barışamayan kadınlar ve erkekler, çıkış yolunu aşkta bulanlar, hepsi aramızda. Cesaretimizi toplayabilirsek göz göze geleceğiz. Aslında Her Şey Yolunda da kendisiyle uzlaşamayan, toplumla uyuşamayanların Ankara sokaklarından Ege kasabalarına, şehrin göbeğinden dağ köylerine yolculuklarına tanıklık ediyoruz. Bazen rast makamından, bazen eski bir rock şarkısı eşliğinde hep yapılması gerekeni yaparken kişiliklerinden kaybettikleri parçanın peşine düşüyor, kendilerini avutuyorlar ama aslında her şey yolunda yazıyor. Çok merak ettiğim bir kitap oldu aslında Her Şey Yolunda. Duygu Terim yazmış. Hiç daha önce okumadığım bir yazar. Açıkçası ilk kitabımı bilmiyorum. O yüzden şu anda bir dakika hemen yazarın profiline bakacağım. Öyküleri Notos, Trendeki Yabancı, Ogito gibi mecralarda yayımlanmış. 82 Ankara doğumlu yazarımız Ankara'da yaşıyormuş. Gördüğüm kadarıyla ilk kitabı ve heyecanla okuyacağım Duygu Hanımcığım kitabınızı. Bakalım. Umarım dediğim gibi... Evet, yanılmıyorumdur. Yok, başka bir kitabı gözükmüyor. Neyse, önemli değil. Sadece ilk kitaplara çok heyecanlandığım için onun araştırmasına girdim. Aslında Her Şey Yolunda Notos kitaptan çıktı efendim. Bir başka yeni çıkan kitapla devam ediyoruz. Siren Yayınları'ndan çıkan, çok sevdiğim bir yayın evi. Siren'den çıkan yeni bir kitap ve çok sevdiğim bir çevirmen çevirmiş, Begüm Kovulmaz. Whitehead'in Harlem Ritmi efendim. Şimdi Carson Whitehead, bu nereden tanıyoruz? Nickel çocuklarından tanıyoruz. Bir diğer kitabın adını da söyleyeceğim şimdi hemen. Bu Nickel diye mi okunuyor acaba, bilmiyorum. Nickel çocukları vardı. Kırmızı beyaz kapaklı bir kitap, yine Siren Yayınları'ndan çıkmıştı. Aynı şekilde yine kırmızı beyaz çizgili bir kitap, Yeraltı Demiryolu, yine Begüm Kovulmaz çevirmişti. Bu iki kitaptan tanıyoruz. İkisi de Siren'den çıkmıştı. Şimdi yine aynı yayın evinden, aynı çevirmenle önemli bir kitabı daha çıktı yazarın, Harlem Ritmi. Tanıtım bülteninde şöyle yazıyor. Belaya bulaşmadan sakin bir hayat sürmeye çalışan kahramanımız var. Harlem'in en önemli önemsiz karakteri. Düzenbaz bir babanın oğlu. Kendi güvenli sınırları içinde kalmayı ve basamakları adım adım tırmanmayı deniyor. Fakat hayat onu beklediğinden farklı olaylarla, farklı seçimlerle karşılaştırıyor. Yaşamın ve zamanın akışı kahramanları kendilerine özgü bir hava tutturarak oradan oraya savuruyor. Kimilerini en yükseklere, kimilerini de en dibine yolluyor. Whitehead bu romanda yine bir zamanlar Amerika tablosunu çizmeye devam ediyor. Diğer romanlarında olduğu gibi. Okur ve eleştirmenlerden tam not almış ve yayımlandığı yılın tüm kitap seçkilerinde baş sıralarda bulunmuş. Amerikan Ulusal Kitap Eleştirmenleri Ödülü'ne aday olmuş Harlem Ritmi. 1960'ların heyecan verici arka planını okuyoruz ve bu arka planda Harlem'e ve burada kendilerine yer açmaya çalışan küçük çaplı düzenbazlarla saygın üçkağıtçıların yaşamlarına odaklanıyoruz. Bir suç romanı efendim bu. Geldiği yeri değiştiremez insan, peki gideceği yeri kendi belirleyebilir mi diye soruyor. Harlem Ritmi, Whitehead yazdı, Begüm Kovulmaz çevirdi, Siren Yayınları'ndan çıktı efendim. Kırmızı Kedi Yayınları'ndan çıkan bir kitapla devam ediyoruz. Jorge Amado'nun kitabı Quincas Su Çığlığı'nın Ölümü ve Ölümü. İlginç bir kitap ismi. İpek Gülsoy Malarbaşı çevirmiş kitabı. Quincas Su Çığlığı'nın Ölümü ve Ölümü adlı yarı yeşil kapaklı bir kitap. Konusu şöyle. Saygıdeğer devlet memuru Kunha, huzurlu ve saygın hayatını, onu çok seven ailesini birdenbire terk edip bambaşka bir hayat kurar kendine. Artık dünyevi zevklere gark olmuştur ve tek kelimeyle serseri bir yaşam sürmektedir. En yakın dostları batakhane insanları, ayyaşlar, evsizler ve kaldırım gülleridir. Tek yaşam kaynağı ise elinden düşürmediği içkisi. O artık Quincas Su Çığlığı'dır. Gün gelir pislik içindeki bekar odasında cansız bedeni bulunur ve terk ettiği eski ailesi İsteme istemeye bir cenaze töreni düzenler ona. Ve Kunha'nın saygın anısını yeniden yaşatmak için çaba sarf ederler. Ancak Quincas Su Çığlığı'nın ayyaş dostları cenazeye gelip onu tabutun içinde gülümser halde bulduklarında ölmediğine kanaat getirirler. Ve son bir parti için yanlarında sürüklerler cenazeyi. Kunha ölmüş olsa bile Quincas Su Çığlığı'nın bu fani dünyada son bir eğlenceye daha hakkı olduğunu düşünürler ve yeniden ölecek olsa bile yeni hayatına layık bir biçimde ölmelidir derler. 1959 yılında yayımlanmış bir kitap ve o ilk günden beri klasikleşen, tiyatro ve sinemaya da uyarlanan Quincas Su Çığlığı'nın Ölümü ve Ölümü, hacmen küçük olsa da insanı sarhoş eden, anlatımı ilk harfinden son noktasına kadar zirveden inmeyen eğlencesiyle Brezilyalı yazar Jorge Amado'nun neden büyük bir usta olduğunu tekrar gözler önüne seren bir kitap Kırmızı Kedi'den çıktı efendim. Kısa bir ara verelim, aranın ardından kitap kafasına devam edeceğiz.
Kaç iskele gördüm, gemilerle geri döndüm bir sonrakine. Ömrüm yetmez, belki de ölürüm. Bu mu aşkın yeni sürümü? Kalp yerden yere sürünür. Sen gel bu sefer. Yalnız kendime güvenim, tek dostum gölgelerim. Çek vur hadi ben de seni, tek kurşun bile yetecek. Sen öl bu sefer. Gecelere sor, sonra gelip bana anlat. Yarımsa tamamla, bağırsam da duymazsın. Sen şeytana uyma, bir tek beni anla. Bir kere bile sormadan beni kalbine koy. Ya da gecelere sor, sonra gelip bana anlat. Yarımsa tamamla, bağırsam da duymazsın. Sen şeytana uyma, bir tek beni anla. Zor, çok mu imkansız? Sen de yan, benle vicdansız. İnsan aşksız olmaz, aşk insansız. Mutluluk yok, feryat isyansız.
Yeah.
Kitap kafasına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Metis'ten çıkan bir kitap, yeni çıkacak yeni bir kitap duyurusuyla başlıyoruz bu bölüme. Murat Anmunga'nın seçtikleriyle Otelde Bulunmuş Kitap isimli bir kitap geliyor. 5 Nisan'da çıkacak. Otel dendiğinde edebiyat tutanaklarının kalın defterlerinden biri Olanca Haşmeti ile açılır önümüze. Bir mekan olarak doğrudan otelin kendisini konu alan, otelde geçen olaylar ekseninde gelişen ya da otel odalarından sokağa taşan yan hikayelerle ilerleyen, kurgusu bir otelin çevresinde örüntülenen yerli ve yabancı nice öykü, roman, tiyatro oyunu, film ve onlara ilişkin çağrışımlar hafızalarımızı karıncalandırarak ardı ardına sökün etmeye başlar. Murat Anmunga'nın yazdığı bu metinle Otelde Bulunmuş Kitap 5 Nisan'da çıkıyor efendim. Bakalım nasıl bir kitapmış. Murat Anmunga'nı takip ediyoruz elbette severek. Otelde Bulunmuş Kitap'ın konusunu da dilini de merak ediyoruz. 5 Nisan'da ilgililerine, sevenlerine duyurulur. Efendim, Malma İstasyonu, Alex Schulman'ın yeni romanı, bir ailenin ve miras geçmişin izini sürerek ebeveynin hatasını yüklenmek zorunda kalan çocukların hikayesi aslında bu. Bunun peşine düşme hikayesi. Şimdi konumuz şöyle: bir tren enfes bir yaz manzarasında hızla ilerliyor. Yolcular arasında evliliklerinde kriz yaşayan bir çift, bekar bir baba ve küçük kızıyla annesinin geride bıraktığı gizemin cevabını arayan bir kadın var. Hepsi Malma istasyonuna gidiyorlar ve ne onlar ne de okur kaderlerinin nasıl iç içe geçtiğini, nasıl görünmez ağlarla birbirlerine düğümlendiklerini bilmiyor. Esrarengiz Harriet, kontrol tutkunu Oscar ve arayış içindeki Yana, bu karakterlerden her biri noktaları birleştirmeye çalışırken bir önce zamanın izlerini taşıyor. Karakterlere ait bölümler boyunca onlarla birlikte zamanda yolculuk ediyoruz. Yani üç kuşak üzerinden yalnızlıklar, travmalar ve psikolojik bagajlarıyla tamir edilemez ilişkilerin dağıttığı bir ailenin hikayesini okuyoruz. Alex Schulman'ın Hayatta Kalanlar adlı romanından biliyoruz ve okuyanlar vardır belki. Bu romanda olduğu gibi sürprizli bir son ve sürükleyici bir kurguyla yine okurunu büyük bir yüzleşmeye hazırlıyor. Kendine özgü kurgusuyla zamanda hızla ilerleyen bir tren gibi Malma İstasyonu. Her bölümü bir sonrakine eklemlenen bir kompartıman gibi. Schulman, ailenin ve miras geçmişin izini sürerek ebeveynin hatasını yüklenmek zorunda kalan çocukların hikayesinin peşine düşüyor. Dediğim gibi İsveçli bir yazar bu arada, Carl Magnus Alexander Schulman, gazeteci, yazar, blog yazarı, televizyon ve radyo programcısı. Malma İstasyonu'nda Timaş yayınlarından çıktı, Zeynep Tamer çevirisiyle 256 sayfalık bir roman efendim. Tavsiye ederim, bu ara sıkça da karşıma çıkıyor, ben de okuyacağım en kısa zamanda. Efendim, Neslihan Önderoğlu'nun 3. öykü kitabı Filler ve Balıklar, kimi zaman örtük göndermelerle, ince oyunlarla ve küçük eslerle anlatımın katman katman derinleştiği bir kitap. Everest yayınlarından çıktı Neslihan Hanım'ın kitabı. Bir öykü kitabı, 168 sayfalık Filler ve Balıklar. Şöyle yazıyor tanıtım metninde: hafızanın da kendi içinde bir mücadelesi var. Unutuş, hatırlayış, kabulleniş, direniş, bazen de kaçışla süren. Filler ve Balıklar'da da her öykünün böyle bir derdi var: dili, konusu ve karakterlerinin benzersizliğiyle dökülen. Şimdi ilk öykü kitabı İçeri Girmez Miydiniz'de 2013 Haydun Taner öykü ödülünü kazanmış bir yazar. Edebiyat yolculuğunun sonrası için merak uyandırmıştı elbette. Üçüncü öykü kitabı olan Filler ve Balıklar bu yolculuğun çok verimli geçtiğini gösteren bir kitap. Kimi zaman örtük göndermelerle, ince oyunlarla, dediğim gibi küçük eslerle katman katman derinleşen bir eser. Umudu ve tedirginliği aynı anda veren, her biri sıra dışı birer atmosfer kuran, yaşamın en beklenmedik anlarını, gücünü iyi edebiyattan alarak sezdiren etkileyici öyküler bunlar. Hiç unutmak istemediklerimiz kadar hatırlamaktan korktuklarımızı da anımsatan. Ve şöyle bir alıntı var kitaptan: peki ya bu kokular, bu renkler, bu eşyalar Gülizar abla? Onları ne yapacağız ha? Bütün ocam göbeklerini, ekşi maya kokularını, sallanan eğreti sandalyeleri, bıyıklı adamları, dev parmakları da toprağa gömebilecek miyiz onunla birlikte? Bir demet sümbül kokusu ne kadar zaman sonra sadece bir demet sümbülü hatırlatacak mesela? Böyle bir alıntı Filler ve Balıklar'dan, Neslihan Önderoğlu, Everest yayınlarından çıktı. önden çıkan bir kitapla devam ediyoruz. Umberto Eco'nun televizyona dair başlıklı Betül Parlak çevirisiyle çıkan yeni kitabı. Şimdi Eco'nun 20. yüzyılın kitle iletişim evrenine damgasını vuran, konuşan o tuhaf kutuya ve üretimlerine adadığı yazılarını bir araya getiren bir kitap bu. Bu hafta çıktı, daha birkaç gün önce okurla buluştu. Araştırmacı, yazar, filozof, köşe yazarı, gençlik dünyasının önemli aktörü olmanın yanı sıra İtalyan radyo televizyonu RAI'nin kamu hizmeti yayıncılığında da görev almış bir Eco. Ve onun televizyona, televizyon diline, televizyonun devreye soktuğu iletişim biçimlerine bakış açısını okuyoruz bu kitapta. Eco kendisini inanılmaz derecede kızdırmasına rağmen yine de bu olağanüstü iletişim aracına tutkundur. Öyle ki röportajların pek çoğunda günün son saatlerinin geçmişin hangi deviyle geçirdiği, akşamları ne yaptığı sorulduğunda neredeyse hep aynı yanıtı vermiş. Ailece Komiser Columbo ya da Don Matteo izleyerek diye cevap vermiş. Bu yüzden merak ediyorum, bu bir alıntıydı kitaptan. İtalya'da ilk televizyon yayınlarının başladığı 1956'dan televizyonun toplumsal kültür üretiminde ve dönüşümünde baskın denemeyeceği bir döneme, ekranın internet ve sosyal ağlarla birleştiği 2015'e uzanan yazıları kapsıyor bu kitap. Ve Eco'nun, Eco külliyatının önemli bir halkasını oluşturuyor. Umberto Eco televizyona dair can yayınlarından çıktı Betül Parlak çevirisiyle. Kısa bir ara verelim, aranın ardından kitap kafasına devam edeceğiz.
Yanarım, yanarım, yanarım kendime yanarım.
kitap kafasına kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Tiyatroyla başladık, tiyatroyla bitirelim. Çocuklar için tiyatro oyunları, bir kitap önereceğim. Nazlı Başaran'ın kitabı Dinozor Çocuk Yayınları tarafından çıktı. Nazlı Başaran yaratıcı drama ve tiyatro dersleri veren biri. Çocukların dünya sahnesindeki rolünü yeniden şekillendirmek için kaleme aldığı bir kitap. Çocuklar için tiyatro oyunları. Toplumsal cinsiyet, iklim değişikliği, farklı olanı kapsama ve değişime ön ayak olma gibi konuları ele alıyor bu oyunlar. Eğitimciler ve çocuk tiyatrosu çalışmaları yapanlar için olduğu kadar ebeveynler için de önemli bir kaynak. Yaratıcı dramayı ve tiyatro oyunlarını çocukların saf ve özgür dünyasında bir araya getiren bir kitap. Onların hayal güçlerini, ifade becerilerini ve sosyal duyarlılıklarını geliştirmeye katkı sağlamayı hedefliyor. Ayrıntı Yayınları'nın çocuk kitapları markası Dinozor Çocuk. Uzun yıllardır tiyatro alanında özellikle de çocuklarla atölyeler yürüten Nazlı Başaran'ın bu kaleme aldığı metinlerden oluşan kitabını okurla buluşturdu. Çok güzel bir kitap gibi duruyor. Bana çocuk kitabı soranlara da tavsiye etmiş olayım. Çocuklar için tiyatro oyunları Dinozor Çocuk'tan çıktı Nazlı Başaran imzasıyla. Ve yine kapatmadan Anton Çehov'dan bir kitap önereceğim size efendim. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'dan çıkıyor zaten. Hasan Ali Yücel Klasikler dizisinden. Ayı 9 Kısa Oyun Rusça aslından çevirisiyle yayınlanıyor. Biliyorsunuz Kültür Yayınları'nda. Çehov Rus yazarlarının, yani daha doğrusu en önemli edebiyat damgasını vurmuş en önemli Rus yazarlardan biridir. En önemli yazarlardan, en öykücülerden biridir ve en önemli oyun yazarlarından biridir. Oyun ve hikayeleriyle hayatın yalınlığı ve karmaşası içindeki insanlık durumlarını çok büyük bir duyarlılıkla işler metinlerinde. Bu kitapta yer alan 9 kısa oyunun 6'sı komedi, 3'ü dram. Başta Ayı olmak üzere komedileri tüm dünyada defalarca sahnelenmiş ve büyük beğeniyle karşılanmıştır. Bu aslında bir klasik, yani zaten klasikler dizisinde ve Çehov'un bu kitabı da özellikle tiyatro metnini okumak isteyenler için herkesin mutlaka okuduğudur. Muhtemelen bütün konservatuarlarda ya da okullarda okutulmuş ya da oynanmış oyunlar içeriyor. Dramlardansa Kuğu'nun Şarkısı ve Şehir Yolunda kendi hikayelerinden. Tatiana Repina ise Suvari'nin bir oyunundan ilhamla yazılmış. Çehov kısa oyunlarında da tıpkı hikayelerindeki gibi ilk bakışta önemsiz, gülünç ya da tuhaf görünen günlük olayları işler. Yaşamın sıradan olaylarını kendine has, sade fakat bir o kadar çarpıcı üslubuyla sahneye aktarır. Tolstoy'un onun için söylediği "Çehov eşsiz bir yaşam ressamıdır" sözlerinin doğruluğunu kanıtlar. Hatırlatmış olayım, aslında bir öneriden, bir tavsiyeden ziyade Çehov'un metinlerini 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde size hatırlatmış olayım. Bir de hatırlatmak istediğim kitapsa efendim Feren Şensoy'un kitapları. Belki bugün programdan sonra kendinize bazı hediyeler almak istersiniz. İşte online kitap siparişi verirsiniz vesaire. Feren Şensoy'un bütün kitaplarını Orta Oyuncular yayınlarından sipariş verebiliyorsunuz. Başka yerlerde de var mı bilmiyorum ama oradan verirseniz hem tiyatroya da katkı sağlamış olursunuz. Orta Oyuncular yayınları Feren Şensoy'un kendisi tarafından kurulmuş tiyatronun yayın evidir efendim ve Feren Şensoy'un bütün kitaplarını basıyor. Kendisinin kitaplarını da hatırlatmış olayım dediğim gibi bir tavsiyeden ziyade. Onun dışında Haldun Taner okumanızı tavsiye ederim. Tiyatro okumak isterseniz işte Çehov'u zaten söyledim. Zaten çok büyük bir yazar elbette Shakespeare okumak isterseniz, belki Romeo Juliet ya da işte başka kitaplardan sıkıntıysanız ya da okumadığınız bir kitabı, ne bileyim Venedik Tacirini falan belki okumak istersiniz ama izlemişsinizdir ve okumamışsınızdır. Bütün bu metinleri belki gözden geçirmek için güzel bir gündür. Bu sebeple bu tiyatro metinlerini size hatırlatmış olayım. Ve dediğim gibi kendinize bu hafta sonu için bir tiyatro ısmarlayın. Lütfen oyunlara gidin. Tiyatroları yaşatalım. Tiyatrolar yaşasın ki yaşasın tiyatro diyelim. Her zaman böyle göğsümüz kabararak gür bir sesle her yıl, her gün, her ay daha gür bir sesle söyleyelim. Kitap kafası nerede efendim? Haftaya aynı yerde, aynı saatte görüşmek üzere. Bugünlük benden bu kadar. Hoşçakalın.
Başka bir derdim yok çok şükür. Hür kalbim bir tek hasretinde sürgündür. Bir ara uğra da şu asık yüzümü güldür. sevabına, sevabına.
Hatalarım oldu, kabul amin. O kadar olur insanız sonuçta. Seni her daim sevdim, bunu da unutma. Gel girme günahıma.
Senin değilse kimsenin olmaz bu can. Tereddüt etmedim ben aşktan hiçbir zaman.
Var mı senden bir tane daha, var mı bana senin gibi bakar mı? İçimi yakar mı bir gülüşle? Var mı benden bir tane daha, var mı seni başının tacı yapar mı? O kadar kolay mı?
Var mı senden bir tane daha, var mı bana senin gibi bakar mı? İçimi yakar mı bir gülüşle? Var mı benden bir tane daha, var mı seni başının tacı yapar mı? O kadar kolay mı?
Senin olmaz bu can. Tereddüt etmedim ben aşktan hiçbir zaman.
Var mı senden bir tane daha, var mı bana senin gibi bakar mı? İçimi yakar mı bir gülüşle? Var mı benden bir tane daha, var mı seni başının tacı yapar mı? O kadar kolay mı?
Var mı senden bir tane daha, var mı bana senin gibi bakar mı? İçimi yakar mı bir gülüşle? Var mı benden bir tane daha, var mı seni başının tacı yapar mı? O kadar kolay mı?
Ayça Derin Karabulut'un sunduğu Kitap Kafası sona erdi.
Programı kaçırdım diye üzülme. Bu programın tekrarı ve daha fazlası radyolent.com ve Radyolent mobil uygulama podcast sayfasında.